Ayrım 43.
Sayfa 529. Friedrich hırkasının cebinden kendi şiirlerini çıkardı. Düzeltti. Bu üzerinde yazarının ismi yazmayan ince bir kitap çıktı. Ne kadar uzun süreden beri gizlice ısrarla şair olmayı hayal ediyordu. Benim neslimden bir delikanlı için belki de bu kızamık gibi, düellocunun kendi kendini övmesi gibi kaçınılmaz bir şeydi. Bir yıl öncesine kadar ciddi bir yeteneği olduğuna inanıyordu ama şimdi bundan emin değildi. Friedrich şair olamayacağını ilk defa acı ve hüzün hissetmeden düşünüyordu. Ama komik şiirler ve parodiler konusunda oldukça becerikliydi. Şiirlerinin sayfalarını karıştırırken onları yazmış olmaktan dolayı utanmadığını ve kızmadığını büyük bir zevkle fark etti. Gülmekten yüzü kırışarak eserinin kendisine yaraşır olduğunu tekrar itiraf ederek hatırlıyordu şiirlerini. Duy beni Tanrım, sadık hizmetkarlarını sonsuz acılarda bırakma. Tanrım, ne zaman o yüce gazabınla bu dinsiz pislik sürüsünü bir anda yok edeceksin? Hüzün ovası bu dünyada ne zamana kadar çiçek açacak? Kolayca utanmaz ukalalar ve her filozof kudurmuş bir vaziyette sözler tükürecek. Ki onun beni, benim de benimmiş. Ki dünyaya onu sen getirmemişsin. Tanrım, bize korkunç mahşeri gönder hesaplaşmak için. Tanrı anında cevap veriyor. Saati gelmedi. Ve dünya günahlardan henüz o kadar pis kokmuyor. Üstelik açıkça söyleyeyim ki bugün savaşa yeterince hazır değilim. Dindar beylerle dolu Berlin şehri ama efendileri bir mantıklı ki kavramlarla bana doğru geliyorlar bilinçli erkekler. Onlarla beni kerpeten gibi sıkmak istiyorlar ve Bruno Bauer'in kendisi de aklıyla benim sadık kölem. Diyor ki vücudu tamam ama ruh zayıf. Engels sabahleyin Manchester'a döndü. Döndükten sonra büyük bir kararlılıkla yaşam tarzını değiştirdi. Babasının arkadaşlarının görüşlerini göz ardı ederek öğlen ve akşam yemeklerini, dans davetlerini geri çeviriyordu. Evlilik panayırlarına gitmez oldu ve hesaplı lenç şair burjuva annecikleri onu umut vaat eden nişanlı adayları listesinden çıkardılar. Bürodaki işlerinden arta kalan zamanında Friedrich işçi evlerine, çartist toplantılarına gidiyordu. Toplantılar şehrin sınırlarını belirleyen surların dibinde bulunan küçük bir handa yapılıyordu. Geceleri Godwin'i çok sevdiği Shelley'in şiirlerini okuyordu. Bu arada fabrika müfettişlerinin pek bilinmeyen insan eli değmemiş mavi kaplı raporlarını buldu. Bunları okurken metal gibi katı ve trajik, yağmurdan kararmış dalları andıran ölü sözcüklerin arkasında başka bir hayat keşfediyordu. Yabancı topraklara ayak basmış ve başka bir ten rengi taşıyan, yaşam ve düşüncelerini tanımadığı insanları gören Kolomb gibi hissediyordu kendisini. Ama sır her yeni rakamla o yapmacık çekiciliğini kaybediyor, çıplaklaşıyordu. Şimşekler gibi sivri rakamlar Friedrich'e bu değişik ırkın doğuşunu ve gelişimini açıklıyorlardı. Tüm gezegenin üzerine yerleşmiş ve ısrarla tüm dünyanın dikkatini çekmeye çalışan bu ırkın adı Proletarya'ydı. Engels'in üzerinde yoğunlaştığı işçi sınıfının tarihi karanlıktı ama aynı zamanda düzenli bir akıcılığa sahipti. Friedrich köylüleri nasıl dilencileştirildiğini, ihtiyacı nasıl onları emek güçlerini satmaya zorladığını ve sonra da köleliğin onlardan nasıl yeni insanlar yarattığını görüyordu. Genç araştırmacı İngiltere'deki işçiler hakkında bir kitap yazmaya karar verdi. Sanki tüm savaşlarıyla, kötü koşullarıyla yeryüzündeki tüm kader ortaklarını geçmemişler miydi? Onlar hakkındaki kitap yol gösterici bir işaret olabilirdi. Ama şimdilik kitabın bu etkisini düşünmemeye karar verdi. Şimdi yapması gereken onu hazineye ulaştıracak olan tılsımlı cevabı bulana kadar kazmaktı. 2. Genç Friedrich Engels babasının bürosunun önüne muhteşem bir atla geldi. Boyu posu kusursuz, müthiş giyimli, şakacı ve neşeliydi. İhtiyar John zenginlere karşı duyduğu şüpheye rağmen bu genç adam atından inip evin kapısına doğru yaklaşırken ona beğeniyle baktı. "Sir herhalde subaydı," diye sordu ihtiyar, pelerini ve uzun şapkasını alırken. "Sıradan bir asker, topçu." Engels gülerek şakadan göğsünü kabarttı ve asker yürüyüşüyle antrenin bir duvarından diğerine kadar yürüdü. "Sir'ün ayak vurduğu belli. Salak gibi görünüyorsun demek istiyorsun," diye güldü genç adam melodik bir şekilde, çok sağlıklı insanların güldüğü gibi. Bu akşam Friedrich Engels her zamankinden farklı olarak büroda daha fazla kaldı. John antredeki bankta uyukluyordu. Her teknik yeniliği kavrayan Ermen ve Engels ortakları bürolarına herkesten önce gaz aydınlatması döşemişti. Tavanın hemen yanındaki şeffaf, kapalı yarı kürenin altında açık beyaz bir gaz lambası vardı. O da bol ışıklıydı. İhtiyar John'un gözleri ağrıyordu. Hiç titreşmeyen parlak feneri Birmingham'da bilevdiği çelik bıçaklara benzetiyordu. Sıcak gazın ışığı onun uyumasını engellerken yorulmak bilmeyen Friedrich yan odada okuyor ve yazıyordu. Köşeye tünemiş olan John en sonunda göz kapaklarını kapatıp uyuyunca hafif bir dokunuş onu uyandırdı. Yanında efendinin oğlu duruyordu. Biraz utanmış gibiydi. "Seni uyandırdım mı?" dedi gitmeye hazır bir şekilde. Ama John efendisinin kendisini çağırdığını duyduğunda her zaman zıpladığı gibi yine sıçrayıp kalktı. Bunu ona sonsuza dek yapması için daha çocukluğunda öğretmişlerdi. 62 yaşında alışkanlıklarını değiştirmeye çalışması boşunaydı. "Yanıma gel ihtiyar." "Ama kapı Sir." "Kilitle onu." "Emredersiniz Sir." John genç adamın peşinden sürüklendi. Tanıdık çalışma odasında Friedrich ihtiyar bekçinin artık bıktığı eşyalar arasına, John'un görevlerinden biri de sabah dolap ve masaların tozunu almaktı, oturmasını teklif etti. John utandı. Buradaki her sandalyeyi, her koltuğu ayrıntılarıyla tanıyordu. Neredeki mürekkep lekesinin temizlenmemiş olduğunu, hangi ayağın sallandığını, hangi deri düğmenin her an düşmeye hazır olduğunu biliyordu. Ama bu mobilyaları hiçbir zaman kullanmamıştı. Bakımını yapmakla yükümlü olduğu sandalyenin üzerine oturmayı o yüzden çekiniyordu. Friedrich onun çekilmesine bir anlam veremiyordu ve ona bir koltuğa oturmasını teklif etti. Sonra kapalı dolabın düğmelerinden birine bastı ve küçük alt kapıyı açtı. Orada evrak, para ve kitaplar, yani tek kelimeyle ihtiyarın dolapta görmeyi umduğu şeyler değil, tozlu bardaklar, sıkıca kapatılmış şişeler ortaya çıktı. Friedrich Engels onlardan birini çıkardı ve dikkatlice iki bardak doldurdu. John şarap yerine susuz acı cini tercih etti. Sohbet başladı. John Friedrich'i şimdiye dek gördüğü tüm yabancılardan daha fazla beğeniyordu. İki eski dost gibi sohbet ediyorlardı. Pembe yanaklı, güleç bakışlı efendi oğlu John'a kendine ait bir sır olarak gelen her şeyi biliyordu. Birmingham olaylarının ayrıntılarını, halk fermanı mücadelesinin ağır engellerini biliyordu. Melor'un nasıl öldüğünü biliyordu. Ludistler için sanki makineleri kırdıkları zaman onların yanındaymış gibi konuşuyordu. John onun bu bilgili hali karşısında şaşırdı. İhtiyarın daha küçük çocukken bir fabrikaya satıldığını öğrenen Engels öyle canlandı ve sevindi ki sanki bir zamanlar onunla birlikte çalışmış, sanki bir hemşerisini görmüş gibi oldu. "Sir kaç yaşında?" diye sordu dayanamayıp John. "22." Şişeyi bitirdiler. "Sir her şeyi biliyor, sanki bizlerden biri." "Belgelerin ve özellikle de hayatın anlattıklarını biliyorum sadece. Görüyor musun, insan zengin ve özgür olunca hayatını değişik şekillerde geçirebilir. Ama işçinin, sömürü ve yoksulluğun kölesinin fazla seçim hakkı yok." Gece yarısı geçeli çok oluyordu. Manchester çoktan uykuya dalmıştı. Friedrich John'u geçmişine doğru götürdü. İhtiyara öyle geliyordu ki sanki geriye dönerken karanlığa giriyor, bir şeylere çarpıyor, kayboluyor, uçurumlara düşüyor ve yine yukarı tırmanıyordu. Ama bir türlü kurtulamıyordu. Hayatında geride uzakta bir yerde kalan şeylere karşı yüzünü çevirmek istemiyordu. Onları hatırlaması da karanlıkta kaybolmak gibi bir şeydi. İhtiyar hikayesinin sıkıcı ve bağlantısız olmasından korksa da duramıyordu. Susamıyordu sanki. Zaman rüzgarının savurduğu hayat yapraklarını son kez topluyordu. Friedrich güzel kaşlarını biraz çatmış dinliyordu. Eski dokuma işçisi, bileyici ve bekçinin, Ludis ve Chartis'in anlattıklarında Engels için yeni hiçbir şey yoktu. Fabrika müfettişlerinin mavi raporlarından ve diğer işçilerin anlattıklarından öğrendiklerinin yeni bir filmiydi bu. John'un söylemeyi beceremediğini Friedrich tahmin ediyordu ve onu ya sesli olarak ya da içinden söyleyerek ispatlıyordu. John Smith bir köy kulübesinde doğmuştu. Ailesinin yaşadığı köy kırlangıç yuvası gibi kapalı yaklaşık 10 taş evden oluşuyordu. Köy bir toprak ağasının çiftliğinin girişi önündeydi. Çiftliğin hanımı tırtıklı bir duvarın inşa edilmesini ve onun etrafına çalı ve ağaçlar ekilmesini emretmişti. Köy kulübelerinin manzaranın güzelliğini bozmamaları için. Köylülerin zengin çiftliğinin duvarından içeri girmesine izin verilmiyordu. John'un beşiği bir leğendi. Leğen aynı zamanda her zaman aç olan iki boz domuzun yemlerini koymak için de kullanılıyordu. John leğenini onlarla paylaşıyordu. Günde iki kez kambur meri morarana kadar bezlerin içine sıkılmış pis kokan erkek kardeşini leğenden çıkarıyor ve oraya bulaşık suyu döküyordu. Dışarıdan topladıkları artıklarla doyuruyorlardı domuzları. Memnun kalmayan domuzlar suratlarını leğenin içerisine sokup onu temizleyince John yine yerine geçiyordu ve beşiği sedirin üzerine koyuyorlardı. Anne bahçede çokça bulunan aç evcil hayvanların çocuğu yemelerinden korkuyordu. Ama John bezlerden kurtulup toprağın üzerinde emeklemeyi öğrenince domuzlar, koyunlar ve kazlar onun en iyi arkadaşları oldular. Onların dilini öğrendi ve ilk söylediği sözcükler anne, baba değil, guru ve me oldu. İki ayaklı hayvanlar yani insanlar çocuğun aklına oldukça uzun bir süre sonra girdiler. Uzun süre onlardan korktu ve saklandı. Babası ayık olduğu zamanlar suskun ve zavallı, sarhoş olduğunda ise korkunç oluyordu. Verimsiz topraklarından efendiye vergi vermenin dışında ailesinde geçimini sağlamayı denemesi boşa çıkınca baba John Smith kendisine alkole verdi. Sarhoş olunca karısını dövüyordu. Yoksulluktan kinlenmiş olan karısı nefret ettiği kambur kızını dövüyordu. O ise öfkesini bakması için ona bırakılan ailenin daha küçük üyelerinden çıkarıyordu. John'un çevresinde onun gibi doğmuş insanlar yaşıyordu. Bunlar sürekli açlıkla yüz yüze savaşıp daha baştan savaşı kaybetmeye mahkum edilmiş olarak ölmek için doğmuş insanlardı. Başka türlü yaşanılan hayat ise onlardan duvarlar, dikenli çalılıklar, yüksek ağaçlarla ayrılmıştı. John o hayatı tanımıyordu. Öksüz kalmış köy evleri için ölüm bir nimetti. Onun gelmesini bekliyorlardı. Kambur Mary ölen yaşıtlarını kıskanıyordu. Onlara acımıyorlardı. Onlardan sevgiyle söz ediyorlardı. Cenaze töreni öyle yüce, öyle güzel görünüyordu ki kambur kız alnına şerit bağlayıp masanın üzerine çıkıyor ve gözlerini kapıyordu. Ben ölüyüm, ağla benim için diyordu John'a hayal kurarak. Görünüşe göre ölüm John'un ilk hissettiği yara gibi acı veren duyguyu açlığı kesiyordu. Mezarlıklar güzel ve rahattı. Ölüm ölen toprak kiracılarına haç da veriyordu. Köylülere göre ölüm değil yeni bir insanın doğması mutsuzluktu. Kadınlar yeni doğanların başında ağlıyorlardı. Erkekler kadınları ağır karınlarına vurarak dövüyorlardı. John'un 4 yaşını doldurduğu yıl toprak ürün vermedi. Anne ve babası domuzları, koyunları ve kazları sattılar. Bahçe sessizleşti ve genişledi. Sanki üzerinden ölüm geçmişti. Baba sadece vaftiz ve cenaze törenlerinde giydiği, özenle yamanmış olan gömleğini giydi ve duvarın öbür tarafına gitti. Köy çocukları için yangın gibi korkunç dünyaya. Bağlı köpeklerin, özel kıyafetler içinde atlara binmiş iri yarı hizmetçilerin, boynuz sesleri eşliğinde ava giden ladylerin olduğu çiftliğe korkak bir şekilde girdi. Çiftliğin hanımı vergi ödeme tarihlerini uzatmayı kabul etmeyerek John Smith'e yardım etmeyi reddetti. Bu küçük John'un kaderini belirledi. Domuzlardan sonra satılma sırası ona da geldi. Annesi şehre gitti. Orada pro dumanıyla dolu bir işçi kiralama bürosunda kırmızı kadife ceketli, beyaz kamizolalı ve kısa siyah pantolonlu bir adamın önünde diz çöktü. Adam John'u satın almayı reddetti. İşçi aileleri tarafından atılan öksüz çocukları almak bizim için daha hesaplı dedi sert bir şekilde. Köylü kadın ağlayıp inledi. Akmış bir mum gibi çarpık olan adamın ayaklarını, ayaklarındaki terlik ve örme çorapların soğuk iplerini öpmeye başladı. ''Acıyın bize Sir'' diye yalvarıyordu. John gerçekten bir koç gibi güçlü ve dayanıklı, sakin, uslu bir çocuk. Hepimiz sizin için dua edeceğiz. Çocuk iki erkek kadar çalışabilir. Eğer bu yükü üzerimizden alırsanız Tanrı gönlünüze göre verecek.'' En sonunda beyefendi tiksinerek ayağını çekti ve kabul etti. Ondan sonra çocuk sonsuza dek köyü terk etti. Köy onun belleğinde çocuk ve hayvanların yemek artıkları için dövüştükleri pislik çukuru gibi kaldı. Anne baba ocağı düşüncesi John'da her zaman ağır, neredeyse acı verici bir açlık duygusu uyandırıyordu. Onun için ailesiyle bağı kopmuştu. Annesiyle ta 13 yıl sonra karşılaştı. John ondan babasının kaybolduğunu, büyük bir olasılıkla İngiliz yollarından birinde öldüğünü, Kambur Mary'nin de ölümü gördüğünü öğrendi. Mary esrarengiz bir boğaz ağrısından sonra 4 küçük kardeşiyle birlikte ölmüştü. John'un sadece 2 erkek kardeşi hayattaydı ve Londra limanında hamal olarak çalışıyorlardı. Ama John onları görme şansına sahip değildi. Lekeli gri bir kılçayla örtülü bir furgonda. Furgon genellikle yük taşımada kullanılan atla ya da motorlu taşıtlarla çekilen bir taşıma aracı. Yapılan yolculuktan sonra John Smith tek başına yaşamaya başladı. 20 erkek ve kız çocuğuyla birlikte Manchester'a gidiyordu. Furgon tanımadık yollarda koşuyordu. Çocuklar karşılarına çıkan değişik manzaralara seviniyorlardı ve yarın onları bekleyenleri neden götürüldüklerini düşünmüyorlardı, bilmiyorlardı. En büyükleri Michael henüz 9 yaşında bile yoktu. Yığın halinde büzüşmüş olan küçük işçiler furgonu yağmurdan koruyan kılçanın altından bakıyorlardı. İngiltere güzeldi. Yolun iki tarafında her zaman parlak yeşil çayırlar, kahverengi ormanlar, gri tepeler uzanmaktaydı. Manzarayı hafif bir sis örtüyordu. Çayırlar soluk yeşil gökyüzüyle birleşiyorlardı. İngiltere zengindi. Üzerlerine işaretler, süngüler ve taşlar işlenmiş dikenli avlulardan, kulelerinin burçlarını bulutlara doğru yöneltmiş şatolar görünüyordu. Kilometreler boyu yayılmış, çevreleri çitlenmiş parklar, güneş ışınlarını toplayan havuzlar gibi çıplak ve gölgeden yoksundu. Yakışıklı ve güzel biniciler köpek sürüleriyle birlikte furgonu geçip tepelerin arkasında gözden yitiyorlardı. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeğine çağıran şato çanlarının keskin vuruşları yoldan duyuluyordu. Çocuklar titreşip bu seslere hayret ediyorlardı. Furgon hiç durmadan doğuya doğru uçuyordu. Arabacı günde iki kez yolcularına birer parça ekmek veriyor ve teneke bidondaki sudan içmelerine izin veriyordu. Manchester'a yaklaştıkça manzara daha düz ve hüzünlüydü. Alçak ovalarda sis pamuktan bir perde gibi yolu sınırlıyordu. Tepelerin ve ormanların silüetleri sisin içerisinde kaybolmuştu. Artık bakılacak hiçbir şey yoktu. Gözler nem tabakasının içerisinde çaresizce kırpıştı. Çocuklar yırtık pırtık elbiselerinin içerisinde büzüşüp birbirlerine yapıştılar. John yanındaki yaşıtı, komşusu olan kızın zayıf omuzunda uyuyordu. Kız ona gözünün akıyla bakıyor ama uyandırmamak için kımıldamamaya çalışıyordu. Çocuklar az konuşuyorlardı. Güvensiz, küçük yırtıcı hayvanlar gibi birbirlerine bir bakmışsın nazik davranıyorlar, bir bakmışsın dişlerini gösteriyorlardı. John'un güvenle yaslandığı kızın adı Peggy'ydi. Sokağa atılmış bir çocuktu. Tüm hayatını oluşturan 10 yılı çocuk esirgeme yurdunda ve Wells yollarında geçirmişti. Peggy İngilizce konuşamıyordu. Boğazdan gelen konuşması, yabancı gal sözcükleri İngiliz çocuklarının sürekli alay konusu oluyordu. Onlarla boşuna anlaşmaya çalışan Peggy, cevap olarak onların alaylarını alıyor ve sonra birden patlayarak hırsla her tarafa tükürüp dilini çıkarmaya başlıyordu. Küçük, solgun sarı saç örgüsü ensesinde küskün bir şekilde zıplamaya başlıyordu. Birden uyuyan John'un başının omuzundan furgonun soğuk girişine düştüğünü fark etti. Dikkatlice çocuksu olmayan bir şefkatle çocuğu uyuması için yatırdı ve uzun yırtık elbisesinin eteğiyle onu örttü. Furgon Manchester'da uzun, tuğladan yapılma bir binanın önünde durdu. Çocuklar bahçeden geçerken birkaç kadın beddualarla onların üzerine yürüdü. ''Lanet küçük yılanlar, inşallah daha bu gece geberirsiniz. Anne baba babalarınız sizin yüzünüzden aç kalıyorlar. Lanetler, sizi doğurmakla kendi mezarımızı kazıyoruz.'' John ne istediklerini anlamıyordu. Kadınların nefreti çocukları delik deşik ediyor, tekstil kentinin zehirli oku gibi batıyordu. John binanın kapısına doğru koştu, hıçkırıyordu. Mary'yi özlemişti. Büroda yeni gelen reşit olmamış işçileri sayıyorlar, isimleriyle çağırıp sıraya diziyorlardı. Gülümsemeyen üç sakin beyefendi işçileri inceliyordu. Köye gelen kasap da domuz ve danaları aynı şekilde seçip köylülerden satın alırdı. Çocukları kaldırıyorlar, dokunuyorlar, kulaklarını çekiyorlar, ağızlarını görmek için çenelerini açıyorlar, dişlerini yokluyorlardı. Alıcılar John'u beğendi. İki fabrikatör onun için tartıştılar. Tartışma kura çekimiyle sonlandı. Öksüz Peggy ve 15 çocukla birlikte John, Mr. George B. Strice'a satıldı. Oldukça ıslak bir kılçayla örtülü aynı furgon, genç işçileri Liverpool ve Manchester arasında bulunan fabrika ve efendilerine götürdü. Karanlık gecede göz gözü görmüyordu, hava nemliydi. Furgon köyler arası yolda kayık gibi bir o yana bir bu yana sallanıyordu. İngiltere'nin bir deniz sahilinde büyümüş olan Michael müthiş şeyler söylüyordu. Biz okyanustayız. Korsanlar bizi nereye gittiği bilinmez bir kayığa yüklemişler. Doğru değil mi? Hiç kimse karşı çıkmadı. Herkes daha da fazla korkmaya başladı. Hiçbir zaman deniz görmemiş, korsan ve kayık nedir bilmeyen John, Michael'ı korkuyla karışık bir saygıyla dinliyordu. Michael ise balıklar, korsanlar ve denizler hakkında sihirli, perili hikayeleriyle arkadaşların akıllarını almaya devam etti. Benim balıkçı olan dedem boğuldu. Balıkçı olan babam boğuldu. Balıkçı olan ağabeyim boğuldu. Ben de balıkçı olup boğulacağım dedi sonunda kendini beğenmiş bir tavırla. Furgon küçük balıkçının hikayeleriyle George B. Strice'in fabrikasına geldi. Merhametli sis, ahşap fabrika ambarlarının ve etraftaki tava gibi düz ve siyah bölgenin uykulu çirkinliğini kapatıyordu. Michael'ın sihirli hikayelerinden korkunç derecede etkilenen yarı uykulu çocuklar, efendinin verdiği emre uyarak uyumak için kapının yanındaki karanlık bir ambara girdiler. Sarsıntılı uzun yolculuktan ve yeni izlenimlerden sonra saman onlara kuş tüyü gibi gelmişti. Köleliklerinin bu ilk gecesinde mutlu ve sorunsuz bir şekilde uyudular. Hayat hakkında ne biliyorlardı ki? En küçükleri 4 yaşındaydı. Tekstil fabrikatörü George B. Strice ne çok acımasız ne çok iyi biriydi. Ne tamamen çirkin ne yakışıklı. Ailesinin saygın oğlu, dürüstçe vergilerini ödeyen bir yurttaş, parlamento ve kralın sadık hizmetkarıydı. Kendisini fabrika işinin ehli ve örnek alınması gereken bir fabrikatör olarak görüyordu. Manchester ve Liverpool'da onun başarı yolunda çok ilerleyeceği ve hiç acele etmeden birçok insanı sollayacağı söyleniyordu. Neredeyse sıfırdan kuruşlarla başlayan Strice galiba milyonlarla bitirecekti hayatını. George B. Stryce'ın kendisi de hayatı ciddiye alıyordu. Ona göre hayat Tanrı'nın insana yüklediği bir sorumluluktu. Bankada yığılı parası onun için göklerin verdiği görevi başarma ölçütüydü. Ve George B. Stryce yeryüzündeki zamanını hiç boşa harcamıyordu. Ailesi ona miras bırakmıştı. Ama John'un geldiği sıralarda fabrika ve getirdiği kar büyük değildi. Sahibi her şeyi yönetmek zorundaydı. Fabrikanın avlusunda yaşayıp sadece karısının ve oğullarının hizmetlerini kullanabiliyordu. Mrs. Stryce işçiler için yemek hazırlanan mutfağı kendisi yönetirdi. Fabrikatörün 10 yıllığına işe aldığı çocuklar maaşlarını nakit olarak alıyorlardı. Stryce ailesi ucuz çocuk kaslarının yardımıyla zengin olup işlerini büyütmeyi düşünüyordu. Ancak o zaman Manchester'ın dışında bir villaya taşınmaları mümkün olacaktı. Hava aydınlanmaya başladığında fabrikayı çan sesi uyandırıyordu. Özenle tıraş olmuş George B. Stryce, börtlen renginde mavi yakalı ve mavi manşetli büyük bakır düğmeleri olan ceketini giydi, şapkasını aldı ve masaya gitti. Kirpiksiz göz kapaklarını umursamazca kırpıştıran üç oğluna verdiği öğütlerle fabrikatör için gün başlıyordu. Tüm kaygıların cevapları İncil'de çoktan verilmişken insanın soru sormaması gerekir. Kendisinden önce bulunmuş, denenmiş yolları bulmadan insan başka yolda yürümemeli diye başladı bu sabah Stryce. Oğulları aptalca susuyorlardı. Kocasının filozofluğu Mrs. Stryce'i ancak dışarıda boşalan yağmur kadar rahatsız ediyordu. O eğer işçiler için yapılan çorbanın içerisine patates yerine turp koyarlarsa kendilerine ne kadar daha ucuza çıkacağını hesaplıyordu. Bu uzun boylu kemikli kadının cimriliği belki de sadece kocasının ikiyüzlü dindarlığıyla kıyaslanabilirdi. Mrs. Stryce'in en büyük mutsuzluğu tüm kurnazlıklarına rağmen samandan yemek yapamamasıydı. Mr. Stryce oğullarına öğüt vermeyi bitirince çaresizce yardım için bakınan kızına sözlü işkence yapmaya koyuldu. Mary, sizden Allah'ın oğlu İsa'nın esas olarak ne söylediğini duymak istiyorum. Titreyen Mary bilmediğini itiraf etti. Babası için kızı, dedi törensel bir hüzünle fabrikatör. Bir sır, sürekli onu merak etmek ve onun için kaygı duymak babanın uykularını kaçırır. Küçükken onun serpilmesinden, evlendikten sonra da kocasının kendisinden bıkacağından korkmak. Bir masum kızın duymaması gereken çok fazla ayıp şeyler konuşuyorsunuz diye söze karıştı Mrs. Stryce ama kocası ona öyle bir baktı ki eğer gözler yakabilseydi kadın bir anda kül olurdu. Bunu ben değil Allah'ın oğlu İsa söylüyor. Evet arkadaşım Mary, utanmaz kızının üzerindeki gözetimi artır ki seni düşmanlarına alay konusu şehirlilerin ağzında sakız yapmasın. Halkın seni suçlamasına yol açmasın. Toplum içerisinde seni utandırmasın. Çünkü nasıl elbiselerde güve varsa kadında da şeytanlık vardır. İkinci çanın sesi Mary'yi sözlü işkenceden kurtardı. Evden çıkmadan önce Stryce her gün masanın üzerindeki bilgeliğin kitabı dediği ve çocuklarına miras olarak bırakacağı günlüğü karıştırıyordu. Birinci sayfada Eklistiyas'tan yapılan alıntılardan sonra şunlar yazıyordu. Mr. Stryce'in boyu 5 foot. Mr. Stryce'in kilosu 14 stone. Stone 6.35 kilograma eş ağırlık ölçüsü. Mr. Stryce'in sermayesi banka hesap no 1937'ye bak. Noter Perner'dan bulunan miras belgesine bak. Belge ben öldükten sonra açılsın. Oğullarıma örnek almalarını tavsiye ettiğim yüce insanlar, Bilge Solomon, İhtiyar Pitt, 8. Henry, bizim bölgenin papazı Mr. Citri, eğer iflas etmeseydi John Love.